Ayrım 12, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 149. Gülen ve hakkındaki görüşler. Bütün bu okullar, dershaneler, yurtlar hakkında kamuoyunda oluşan görüşler farklıydı. Gülen'in okullarından ve dershanelerinden özellikle Türkiye dışında bulunanların faydalı olduğunu öne sürenler vardı. O okullar sayesinde Türkçenin dünyanın başka ülkelerinde de öğrenilmekte olduğundan söz ediyorlardı. Dış ülkelerdeki etkinliklerin örnekleri zaten o okullar adına Türkiye'deki büyük salonlarda veya stadyumlarda düzenlenen toplantılarda geniş halk kitlelerine de gösteriliyordu. O etkinliklere hükümet temsilcileri de katılıyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen çocuklar Türkçe şarkılar söylüyor, şiirler okuyordu. Şu belliydi, bütün o kuruluşlar ve etkinlikler devletin bir kısım siyasetçileri ve kuruluşları tarafından destekleniyordu. Ancak Gülen okullarının faaliyetine o gerekçelerle olumlu bakanlara karşı o faaliyetin ister Türkiye'de olsun ister başka ülkelerde sakıncalarına ve tehlikelerine işaret edenler de vardı. Onlar da Türkiye'dekiler başta olmak üzere o okullardaki, dershanelerdeki ve yurtlardaki çocuklara verilen eğitimin laiklikle bağdaşmadığını, dolayısıyla çağdaş eğitim ilkelerine aykırı olduğunu vurguluyorlardı. O konuda gazetelerde, televizyonlarda tartışmalar yapılıyordu. Lehte aleyhte yazılan kitaplar yayımlanıyordu. AKP iktidarının bu tartışmalar karşısında Gülen'in başında olduğu harekete sempatiyle baktığı ve o hareketi açıkça desteklediği görülüyordu. O destek AKP iktidarının başlangıcından beri zaten vardı. Ayrıca AKP iktidarından önceki bazı siyasetçiler de Gülen'in özellikle dış ülkelerdeki eğitim faaliyetlerine en azından hoşgörüyle bakmışlardı. O faaliyet sayesinde başka ülkelerdeki okul çocuklarının Türkçe öğrendiğini belirtmişlerdi. Bunun yıllar sonra dünyanın büyük bir kısmındaki yetişmiş insanlar arasında da birçok Türkçe bilenler bulunmasını sağlayacağını öne sürmüşlerdi. Zaten Gülen okullarının sorumlularının, yöneticilerinin de kurumlarını tanıtırken her vesileyle anlattıkları bunlardı. Diyorlardı ki, İngilizce dünyaya nasıl yayıldı? Bizdeki Robert Kolej gibi İngiliz okullarıyla, Amerikan okullarıyla, onların uzantıları olan öğrenim dili İngilizce olan üniversitelerle, bizim faaliyetimizin amacı da odur. Türkçenin İngilizce gibi dünyada yaygınlaşması, çeşitli ülkelerde özel okullarda okuyup yetişmiş, bazıları iş hayatında, bazıları kamu görevlerinde etkili yerlere gelmiş insanlar arasında Türkçe bilenlerin artması. Bu tabii Türkiye'deki birçok kimsede ilgi uyandıran bir hedefti. Ama bir de o okulların, dershanelerin ve yurtların Türkiye'de olanları vardı. Oraya gidenler Türkçeyi zaten biliyorlar ve o dili Gülen okullarının dışındaki okullarda da geliştirebiliyorlardı. Hal böyleyken devletin Gülen'in okullarına ayrıcalıklı bir muamele uygulamasının anlamı neydi? Devletin yabancı ülkelerde Türkçe öğretilen okullara destek vermesine gelince, o desteğin de belirli kurallarının olması ve aynı durumdaki başka girişimcilere de uygulanması gerekirdi. Bu görüşler de Gülen okullarının durumuna eleştirici gözlerle bakanların görüşleriydi. Ayrıca o görüşlere ek olarak Gülen okullarıyla ve Gülen'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili olarak bazı bulgulara dayanan somut iddialar vardı ki bunlar AKP iktidarından önce de ortaya atılmaya başlamıştı. AKP iktidarından sonra ise daha yaygınlaşmışlardı. Bunlar gazetelere yansımaktaydı, konu hakkında kitaplar yayımlanmaktaydı. O yayınlarda Gülen'in ve kurduğu ekibin devletin kilit noktalarını etkileyecek bir örgütlenme çalışması içinde olduğu öne sürülüyordu. O yayınların herkes tarafından görülmesi, incelenmesi mümkündü. O yayınlarda suç işlendiği iddialarının ise devlet yönetimindeki ilgililer tarafından sadece görülmesi değil, ciddiyetle incelenmesi ve soruşturulması gerekirdi. Ayrıca durum 2004 yılının Ağustos ayında Başbakan'ın ve ilgili bakanların katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmüştü. Başbakan Erdoğan ve ilgili bakanlarla birlikte kurulun sivil asker tüm üyelerinin imzaladığı bir Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarılmıştı. O kararda hükümete Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler diye nitelenen önlemlerin alınması önerilmişti. Ama iktidarın icraatı arasında o alanda bir faaliyet başlamamıştı. Hatta bunun tam tersine bir tutum giderek devlet politikası haline gelmişti. O tutumun özeti başbakanın yıllar sonraki bir açıklamasında yer alacaktı. Başbakan Erdoğan 24 Kasım 2013 tarihinde diyecekti ki, iktidar gazetelerinden birinin manşetine göre, ne istedilerse evet dedik, Yeni Şafak. Bir diğerinin manşetine göre, ne getirdiniz ki geri çevirdim, Akşam. Bu konu tabii asıl başbakanın o demecinden sonraki gelişmeler de önemini artıracaktı. Bu konuya gelecek bölümde de değineceğiz ve AKP'nin iktidar yıllarının özetine devam edeceğiz. Not: AKP bir sonraki 2011 seçiminde o sonuçla karşılaşmadı ama 2015 seçiminde karşılaştı. Tek başına iktidar olma imkanını kaybetti. O sonuçtan tekrar seçim yoluyla kurtuldu. Bu arada çeşitli fotoğraflar ve onların altlarındaki yazıları okuyalım. Gülen'in yurt dışındaki okullarının Türkiye'deki en bilinen etkinliği Türkçe Olimpiyatları adı altındaki gösterilerdi. Her yıl yapılan o gösterilere yurt dışındaki okullardan gelen öğrenciler edebiyat ve müzik ağırlıklı çalışmalarını sergiliyorlardı. Ve yukarıda çocukların fotoğrafları var. Türkçe Olimpiyatlarına davetlilerin yanında devlet protokolünde yer alan siyasetçiler de katılırdı. Yukarıdaki fotoğrafta bir dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Güney ile Avrupa İşleri Bakanı Egemen Bağış'ın da bulunduğu bir davetliler grubu görülüyor. Türkçe Olimpiyatlarının 10. yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası o yıl dönümü için paralar bastırmıştı ve bu paraların resimleri yer alıyor. Fethullah Gülen hakkında yazılan kitapların fotoğrafları var ve bu fotoğrafların altındaki yazı şöyle: Fethullah Gülen'le ilgili somut iddialar öteden beri vardı. Bunlar 2000'li yıllarda daha da artmışlardı. O konuda yazı dizileri ve kitaplar da yayımlanıyordu. Yukarıda kapak sayfası görülen kitabını yazdıktan sonra bir suikasta kurban giden yazar Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabı onlardan biriydi. Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya da Gülen konusunu hem yazı dizilerinde hem de kitaplarında ele almış, o konudaki gelişmelerin sakıncalarını belirtmişti. Fethullah Gülen örgütlenmesini anlatan kitaplar 2000'li yıllarda daha da arttı. Biri eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlarıydı. Biri de Ahmet Şık'ın daha baskıya girmeden el konulan 000 kitap Dokunan Yanar başlıklı kitabı. İki yazar da o kitapları yazmakla suçlanarak tutuklandılar. Ahmet Şık daha sonra gene aynı konuyla ilgili Pusu adlı kitabını yayımladı. Kitapta emniyet teşkilatında Gülenci örgütlenmenin nasıl gerçekleştiğinin ayrıntıları ve belgeleri vardı. Evet, burada da Milli Güvenlik Kurulu kararının fotoğrafı var, altında da imzalar. Milli Güvenlik Kurulu'nun 24 Haziran 2004 tarihinde aldığı kararın fotokopisi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile kurul üyesi AKP'li bakanların Cemil Çiçek, Vecdi Gönül ve Abdülkadir Aksu ve kuvvet komutanlarının imzalarını taşıyan bildiride alınan karar şu şekilde kaleme alınmış: Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Ve burada Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinin fotoğrafları ve başlıkları var. Erdoğan'ın bir konuşmasında söyledikleri gazetelerde birbirine benzer şekilde yayımlandı. Ama yukarıda da görüldüğü gibi gazete başlıklarına geçirilirken biraz farklı ifadeler kullanıldı. Daha yaygın olarak kullanılan ifade "ne istediler de vermedik" şeklindeydi. Konuya daha sonra değineceğiz. Burada Yeni Şafak'ın manşetinde "ne istedilerse evet dedik", Akşam'ın manşetinde ise "ne getirdiniz geri çevirdim". 6. Bölüm: AKP'nin aldatılma yılları. Ergenekon davalarıyla başlayan o yılların aldanma, aldatılma, kandırılma gibi sözcüklerle anılması o yıllarda düşünülemezdi. O sözcükleri yıllar sonra, özellikle de 2015-2016 yıllarında bizzat iktidar sözcüleri kullanacaklardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş dönemdeki olumsuzlukların büyük bir kısmının Fethullah Gülen ile emrindeki insanların marifeti olduğunu defalarca açıklayacaktı. Ama Türkiye'nin özellikle 2007 yılından itibaren geçirdiği sarsıntılar sırasında AKP sorumlularının büyük kısmı o aldanma veya aldatılma hali içinde olduklarını ya fark etmemişlerdi ya da kabul etmemişlerdi. O konudaki yanılgılarını ifade etmeleri Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayacaktı. Bu yazının altında Vatan ve Sabah gazetelerinin birinci sayfaları resmedilmiş. Altındaki yazı şöyle: gazetelerin 20 Mart 2015 günkü sayılarının başlıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Harp Akademilerindeki ödül töreninde yaptığı konuşma vardı. Erdoğan o konuşmasında Gülen ile etkisi altındaki yapının neden olduğu olumsuzlukları anlatmıştı. Vatan bunu Erdoğan'dan harp akademilerinde kurmay subaylara tarihi açıklama diye tanımlıyordu. Erdoğan şöyle demişti: Ergenekon ve Balyoz'la başta ben, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık. Önümüze konulan belgeler sahte çıktı. Sabah gazetesi Erdoğan'ın şu sözlerine yer vermişti: kurumlarımızda örgütlenmiş bir yapının darbe girişimine hep birlikte maruz kaldık. Sabah'ın en tepedeki manşeti TSK'ya kumpası sindiremedim. Vatanın manşeti ise aldatıldık. 14 Haziran 2012 günü gecenin geç bir zamanıydı. Tüm haber kanallarının ekranlarının programları aynı dakikalarda durduruldu. Yerlerine Başbakan Erdoğan'ın görüntüsü geldi ve sesi işitilmeye başladı. Bulunduğu yer Türk Telekom Arena Stadyumu'ydu. Başbakan orada tribünleri dolduran çok büyük bir topluluğa hitap ediyordu. Konuştukça durum anlaşıldı. Orada Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış töreni yapılıyordu. Başbakan oraya gelmişti, duygulu bir konuşma yapıyordu. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları malum, Fethullah Gülen'in yurt dışındaki okullarında yetişen çocukların katıldığı bir etkinlikti. Geçen bölümde değinmiştik. Orada yarışmalar, gösteriler yapılıyordu, Türkçe şarkılar söyleniyordu. Bunları herkes izliyordu. Sonuçta da bir kapanış töreni yapılıyordu. Başbakan o törene katılmıştı, konuşuyordu. Ve konuştu. O zaman not da almıştım. O günlerin gazetelerine baktım, notlarım doğruymuş. Şöyleydi: gurbet hasrettir, hasretin bedeli çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Ekranda bu sözler üzerine alkışlar işitildi. Alkışların ve daha sonrasının basına yansımasını ertesi günkü Hürriyet'ten izleyelim. Başbakanın bu sözleri stattakilerin alkışlarıyla kesildi. Erdoğan bunun üzerine, doğrusu ben şu andaki tavrınızla evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim sözleriyle Fethullah Gülen'e çağrısını yineledi. O çağrı öteki gazetelere de Gülen'e vatana dön daveti, bitsin bu hasret gibi başlıklarla yansımıştı. Hürriyet'in o konudaki haberindeki anlatımlar şöyleydi: Başbakan Tayyip Erdoğan, TT Arena'yı dolduran kalabalığa isim vermeden Fethullah Gülen'in dönmesi arzusunu dile getirince dakikalarca alkışlandı. İstanbul'daki Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılan başbakanın, gurbet hasrettir, hasretin bedeli çok ağırdır, biz gurbetli olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz sözleri stattakilerin alkışlarıyla kesildi. Erdoğan bunun üzerine, doğrusu ben şu andaki tavrınızda evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim sözleriyle Fethullah Gülen'e çağrısını yineledi. İktidar partisi AKP'nin sözcülerinin Gülen'e karşı bu olumlu ve duygulu tutumunun daha pek çok örneği vardır. O örneklerden biri de Erdoğan'ın Gülen'e karşı davranışının değişmeye başladığı sıralardaki "cemaat ne istedi de geri çevirdik" yakınmasıdır. Dershanelerle ilgili ilk polemikler başladığı sırada yüksek düzeyli istişare konseyi toplantısı için gittiği Rusya'dan dönerken yaptığı konuşmada söyledikleri şunlardı: Bu iş bitti. Şimdiye kadar cemaatteki kardeşlerimiz bizden ne istediler de yapmadık. Ben bu makamda olduğum sürece kimse geri adım beklemesin. AKP iktidarının bu yeni tutumu daha sonraları, özellikle de 2013 yılındaki 17-25 Aralık darbeleri diye anılan gelişmelerden sonra iktidarın tüm sözcüleri tarafından izlenecekti. Hepsi Fethullah Gülen ve etrafındakiler tarafından aldatıldıkları sonucuna varacaklardı. Bizzat Cumhurbaşkanı o konuda tam bir açık sözlülükle Ergenekon ve Balyoz operasyonlarındaki subay tutuklamalarında şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı diyecek ve özür dileyecekti. Bu değişim süreci sırasındaki gelişmeler malum. Sonuçta Gülen hareketinin amacının ne olduğu 15 Temmuz akşamı bütün yönleriyle ortaya çıkacak ve herkes tarafından görülecekti. Ve o hareket FETÖ adıyla anılmaya başlayacaktı. Bir kısım resmi belgelerde de örgüt adı şu şekilde yer alacaktı: FETÖ-PYD, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması. Örgütün giriştiği hükümet darbesi girişimi halkın müdahalesiyle önlenecekti. Ama o önleme sürecinde ön saflarda yer alan insanlarımızdan 242'si şehit olacaktı. Onları burada tekrar rahmetle anarız, yaralılara şifalar dileriz. Sonra olağanüstü hal ilan edilecek, olağan dışı bir dönem başlayacaktı. Tabii bütün bu gelişmeler bu kitabın konusunun sınırlarını aşıyor ama kitabın tezini doğruluyor. Çünkü eğer 2015 yazı bir kayıp yazı haline gelmeseydi, o yıl yapılan seçim sonucuna göre, yani milletin o seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğu iradesine göre olağan bir koalisyon dönemi başlayabilseydi, ülkemiz 2016'daki darbe girişimini halkımızın katılımıyla birlikte daha da geniş tabana dayalı bir hükümetin yönetimi altında karşılayabilecekti. O darbe sonucunda başlatılan olağanüstü hal dönemindeki yanlışlıkların ve eksikliklerin çoğundan daha da çabuk ve sağlıklı bir şekilde kurtulabilecekti. Ama biz şimdi bu konuyu daha sonraya bırakıp 2007 yılının öteki olaylarına dönelim. Unutmayalım, 2007 yılı bugünden bakılınca AKP'nin aldatılma yıllarının içindedir. Ama AKP'liler aldatılmakta olduklarının henüz farkında değildir. Hrant Dink cinayetinden zirve cinayetine. 2007 yılının başında Türkiye'yi sarsan yeni bir cinayet daha işlendi. Gazeteci Hrant Dink öldürüldü. Bu soruşturması ve davası yıllarca süren, sonucu bu kitabın yayımlandığı 2016 yılında da hala alınamamış olan bir sürecin başlangıcıydı. Cinayette devletin bazı elemanlarının da rolü olduğu şüphesi daha ilk günden ortaya çıkmıştı. Bunlar soruşturma sırasında daha da artacaktı. Hrant Dink Türkiye'nin çok sevilen sayılan bir gazetecisiydi. Hakkında yazılarıyla ilgili olarak haksız davalar açılmıştı. Cenazesi büyük kalabalıkların katılımıyla kaldırıldı. Evet, yine bu yazının altında Hrant Dink'in bir fotoğrafı ve öldüğü zaman yerde yatan resmi var. Altyazı şöyle: Hrant Dink Türkiye'nin çok değerli bir gazetecisi ve yazarıydı. Türkiye'de din ve ırk ayrımcılığına dayanan nefret duygularını körükleyen çevreler onu da bir hedef haline getirmişlerdi. Gün ortasında ve caddede işlenen alçakça bir cinayetle katledilmesi ve o cinayetin soruşturmasında bazı devlet görevlilerinin sorumluluklarının ortaya çıkması ülkedeki iyimser havayı yok eden etkenlerden biriydi. Bir ikinci fotoğraf, sadece krokiler var bu fotoğrafta. Hrant Dink'in o alçakça cinayete uğradığı yer şehrin merkezi yerlerinden biriydi. Agos gazetesinin bürosu oradaki Sebat apartmanındaydı. Şu sonradan anlaşıldı: cinayetin failinin devletin güvenlik kuvvetleri içinde destekçileri vardı. Turgay Tüysüz'ün olaydan hemen sonra çizdiği grafik Radikal gazetesinin ertesi günkü sayfasında yayımlanmıştı. Malatya cinayetleri. Bunu 3 ay kadar sonra Malatya'daki Zirve Yayın Evi cinayeti izledi. Hristiyanlık konusunda kitaplar yayımlayan Zirve Yayın Evi'nin Malatya İrtibat Bürosu'nda yayın evi çalışanlarından ikisiyle bir Alman vatandaşı domuz bağı ile bağlanıp boğazı kesilerek katledildi. Saldırganlar 19-20 yaşlarındaki 5 gençti. Bir ihbar üzerine saldırı yerine gelen polis tarafından yakalandılar. Yayın evinin Hristiyanlık propagandası yaptığını, buna tepki duyduklarını, cinayeti o yüzden işlediklerini öne sürdüler. Danıştay saldırısıyla başlayıp Frank Dink'in öldürülmesiyle devam eden ve Malatya olayıyla tırmanan bu cinayetlerin birbiriyle ilgileri olmasa da hedefleri birbirine benziyordu. Üçünde de din ve milliyetle ilgili düşmanlık eğilimlerinin işaretleri vardı. Cinayet gerekçesi olarak da hedef alınan kişilerin tutumlarının toplumda tepki uyandırdığı iddiası vardı. Ankara'da Danıştay'ın başörtüsü konusundaki tutumuna tepki, İstanbul'da Ermeni asıllı gazeteci yazarın yazılarına tepki, Malatya'daki yayın evinin Hristiyan diniyle ilgili kitaplar yayınlamasına tepki ve o tepkileri mazur gören yorumlar. Danıştay da öyle karar vermeseydi, Hrant Dink o yazıyı yazmasaydı, yayın evi o kitapları yayımlamasaydı. O çeşit yorumlar gerçi fazla yaygın değildi ama toplumun belirli kesimlerinde böyle bir sağlıksız bakış açısının izleri yoğundu. Neredeyse o üç cinayet için açık açık denilecekti ki suç öldürenlerde değil, öldürülenlerdedir. Hatta o kadarla da yetinmeyen, Hrant Dink'i öldüreni yanına alıp Türk bayrağının önünde poz vererek fotoğraf çektiren güvenlik görevlileri vardı. Bu kitabın hazırlandığı sıralarda televizyonlara o fotoğraf çekimi sırasında güvenlik görevlilerinin o gün Samaz'la yaptıkları samimi görüşmelerin hareketli görüntüleri ve sesleri de yansıdı. Bunlar olaydan sonra nasıl olduysa hep gizli kalmıştı. Ancak 10 yıl sonra ortaya çıkıyorlardı. Devletin belirli güvenlik memurlarının Hrant'ın katiline kahraman muamelesi yaptıklarını gösteriyorlardı. Bu gibi davranışlar şehirlerin caddelerine, sokaklarına da yansıyordu. Mesela Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra olay yerinde başında beyaz bir bereyle dolaşan ve Dink'in katili olduğundan şüphe edilen birinin görüldüğü haberi gazetelere yansımıştı. Bazı şehirlerin merkez yerlerinde bunu bir marifet zannedenler beyaz bere takmaya başlamıştı. Tabii toplumda başta siyasal partiler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere bu gibi hastalıklı gelişmelere karşı tavır ve tedbir almaya çalışan kuruluşlar ve kişiler de eksik değildi. Onların da gayretiyle o hastalıklı davranışların yaygınlaşması önlendi. Fakat toplumda o yolda bir potansiyelin var olduğunun unutulmamasının ne kadar önemli olduğu da görüldü. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 162.